Ayrım 30. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 372. Soruşturma başlıyor. Suikastın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk önce çoğu Orta Doğu uyruklu öğrenciler gözaltına alındı. Suikast sonrasında evlerinden apar topar toplanan 4'ü İran, 3'ü Suriye, 2'si Irak ve 4'ü Libya uyruklu 13 öğrenci emniyette yapılan sorgularında Mumcu cinayetiyle ilgilerinin bulunmadığını ifade ettiler. Bir haftalık yoğun sorgudan sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli öğrenciler Ali Akbar, Gelli Honco, Nasır Amidi, Muhammed Ali Novin, Mahmut Gıyasabadi Ferhani, Ali Saleh Aoun, Ali Maşat Dev, Ali Altaher Arabi, Saleh Ali Sadek, Abdullah Abdülhamit Muhammed, Bassam Mahfud Muhammed, Ajman Abu Atot, Omar Kamil Recep ve Muhammed Abdüllatif Muhammed. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgularını mütakiben delil durumuna göre serbest bırakıldılar. Daha sonra yeni gözaltılar başladı. Ve işte tam o günlerde Çetin İmeç, Turan Dursun ve İran'daki Halkın Mücahitleri Örgütü'nün lider kadrosundan Ali Akbar, Gorbani'yi öldürdükleri sabıyla İslami Hareket Örgütü operasyonu başlatıldı. Gazetelerin manşetlerinde bir dizi faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı haberleri yer alırken devlet yetkilileri de birbiri ardına demeçler veriyordu. Mumcu Cinayetini İzleme Kurulu 1993 yılının Mart ayında devletin çeşitli örgütlerince yürütülen soruşturmaları değerlendirmek ve olayın aydınlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir izleme kurulu oluşturuldu. Kurulun üyeleri şu isimlerden oluşuyordu. Avukat Atilla Coşkun, Avukat Halit Çelenk, Avukat Emin Değer, Avukat Veli Devicioğlu, Avukat Ergün Gökdeniz, Avukat Hasan Fehmi Güneş, Avukat Reşat Kadayıfçılar, Avukat Turgun Kazan, Avukat Kemal Kumkumoğlu, Avukat Ceyhan Mumcu, Avukat Muzaffer Özbayrak. Uğur Mumcu Cinayetini İzleme Kurulu 1994 yılında Türkiye Barolar Birliği çatısı altında yeni bir yapılanmayla çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Başbakan Demirel, önemli ipuçları ele geçirdik. Başbakan Süleyman Demirel, Mumcu suikastinden bir gün sonra çıktığı Orta Doğu gezisinde, Uğur Mumcu'nun katledilmesinin ardından kamuoyunun ve basının aldığı tavra dikkat çekerek, tuzak hissedilmiştir, bu çok önemli bir gelişmedir değerlendirmesini yaptı. Demirel, Türkiye'ye dönüşünde önemli açıklamalar yapacağını belirterek, 2-3 gün sabredin, ad sormayın, söyleyemem, bugüne kadar adı hiç geçmemiş örgütler var, diyordu. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin de 28 Ocak 1993 Perşembe günü toplanan Bakanlar Kurulu'na gelişmeler hakkında bilgi veriyor ve birkaç gün içinde önemli açıklamalar yapacağını belirtiyordu. Sonuçta 4 Şubat 1993'te İstanbul'da bir basın toplantısı yapan Sezgin, başta Çetin İmeç, Turan Dursun cinayetleri olmak üzere bir dizi faili meçhul cinayeti aydınlattıklarını açıklarken, Turan Dursun'a ateş edilen otoda yapılan aramada ele geçirilen M5 tüfeğinin Federal Almanya tarafından İran'ın MOD teşkilatına satıldığının saptandığını belirtiyordu. MOD yeni bir teşkilat ya da örgüt müydü? Ertesi gün gazetelerin manşetlerini bu yeni örgüt süslerken gerçek bir gün sonra anlaşılıyor ve İran'da bir illegal örgüt olarak tanımlanan MOD'un İran Savunma Bakanlığı'nın İngilizce baş harflerinden oluşan Ministry of Defense olduğu ortaya çıkıyordu. Gelişmeler bir karmaşa şeklinde birbirini izlerken devlet birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk da dikkat çekiyordu. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun, İstanbul'da şeriatçı bir terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını, televizyondan öğrendiğini açıklarken, Ankara Emniyeti, İstanbul Emniyeti'ni operasyonu basına erken sızdırarak kilit adamların kaçmasına yol açmakla suçluyordu. Dönemin İstanbul DGM Başsavcısı Ahmet Köksal ise, gelişmeler karşısında patlıyor ve gazetecilere şöyle konuşuyordu. Aslında ben size bu açıklamaları yapmazdım. Ancak soruşturma öylesine laçkalaşmış ki sizin sorularınıza yanıt verip vermemenin bir önemi kalmadı. Duruşma öncesinde bilgi vermekte sakıncalı ancak bu soruşturmanın gizli bir tarafı da kalmadı. Cumhuriyet 9 Şubat 1993. Bu laçka operasyonda ilk aşamada 19 kişi yakalandı. Örgüt mensupları emniyet sorgularında İran'la bağlantılı olduklarını, bu ülkede askeri eğitim aldıklarını, Türkiye'de teokratik devlet düzeni kurmayı amaçladıklarını ve birçok öldürme ve bombalama eylemini gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Aydınlara, yazarlara, gazetecilere ve hatta sıradan yurttaşlara karşı faili meçhul saldırılar gerçekleşti. onlarca insan öldürüldü ve Mumcu cinayetinin hemen öncesinde İstanbul polisince İslami Hareket Örgütü olarak adlandırılan bir grup yakalandı. Yakalananlar Hizbullah adlı İran destekli radikal İslami terör örgütünün Türkiye kanadına mensuptular. Ancak nedense onlara Hizbullah adı verilmiyor, savcılar ve polisler bunların adını İslami Hareket Örgütü olarak koyuyorlardı. Mumcu'nun öldürülmesinde tetikçi oldukları yolunda ilk itiraf İslami Hareket Örgütü militanlarından Çetin Emes suikastına da katılan Mehmet Ali Şeker yaptı. Şeker itiraflarında Mumcu suikastına ilişkinde bazı şeyler söylemişti. Ama bunların doğruluğu bugüne kadar saptanamadı. Şeker'e göre Mumcu'nun aracına konan bombalar İstanbul'dan örgütün bazı elemanlarınca Ankara'ya taşınmıştı. Ama o sonradan bunların hepsini yalanladı. Sürpriz tanık ve tutanak tahrifatları. Örgüt yakalanmıştı. Örgütün İran bağlantısı da kesindi. Sanıklar Turan Dursun, Çetin Emes suikastleri konusunda konuşmuşlardı. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 7-2993 tarihli fezlekede şöyle deniyordu. Takip ettikleri metot ve yöntemler, kullandıkları suç maddeleri ve seçtikleri hedefleri itibariyle daha evvel işlenen ve faili meçhul görülen Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Uğur Mucu cinayetinin de bu örgüt mensupları tarafından işlenmesi muhtemel görülmektedir. İşte o günlerde ortaya çıkan, ancak Ankara Emniyeti'nin ciddi bulmadığı tanık Ayhan Aydın, Mumcu suikastini gördüğünü iddia ediyor ve sonrasında da İstanbul'dan getirilen İslami Hareket Örgütü davası sanıklarından Ayhan Usta ile Mehmet Ali Şeker'i suikastçılar olarak teşhis ediyordu. Usta ve Şeker, 24 Ocak günü gözaltında oldukları yolunda ifade verirlerken, yakalama tutanaklarında saptanan tahrifatlar günlerce kamuoyunda tartışıldı. Ayhan Aydın adlı sürpriz tanık 31 Ocak 1993 tarihinde verdiği ifadesinde 24 Ocak 1993 Pazar günü saat 13-13.30 sularında Mumcuların oturduğu Karlı Sokak'ta bulunduğunu belirtiyordu. Aydın, yarım saatlik süre içinde Uğur Mumcu'nun arabasının hemen yanına gelen bir arabadan inen iki şahsın kendi arabalarının patlak lastiğini değiştirdiklerini kaydederken gelişmeleri şöyle anlatıyordu. Çok seri bir şekilde somunları çıkarttılar. O esnada şoför diğer şahsa "Mıstık, arabanın altına somun kaçtı," dedi. Bunun üzerine deri montlu Uğur Mumcu'nun arabası olduğunu sonradan öğrendiğim arabanın altına girdi ve burada tahminen bir dakika kadar kaldı. Bu şahıs arabanın altından çıktıktan sonra benim yanımdaki adam yanımdan ayrılarak sağda bulunan aşağı kesimdeki sokağa doğru yürüyerek devam etti. O sırada lastiği patlayan arabanın lastiği de değişmişti. Aydın bu ifadesi sonrasında İstanbul'dan Ankara'ya getirilen İslami Hareket Örgütü sanıkları ile yüzleştirildi. Tanık Ayhan Aydın, 13 Şubat 1993 tarihli yüzleştirme tutanağında Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'yı şöyle teşhis etti. Bana göstermiş olduğunuz şahıslardan şu anda gördüğüm bu şahıs olay tarihinde Doğan marka otoyu kullanan şahıstır. Bu şahsın adının Mehmet Ali Şeker olduğunu öğrendim. Otonun lastiğini ise bu şahıs değiştirdi. Yanındaki şahsa mıstık diye seslenerek bijonu almasını isteyen ve tekrar direksiyona geçerek otoyu kullanan şahıs da bu şahıstır. Yine bana gösterdiğiniz ve mıstık diye hitap edilen ve Uğur Mumcu'nun otosunun altına girerek bijonu almak için bir dakika kadar kalan ve tekrar otoya binerek birlikte giden ve adının Ayhan Usta olduğunu burada öğrendiğim şahıs da bu şahıstır. Ayhan Aydın, Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'yı suikastçılar olarak teşhis ediyordu. Ama devletin resmi verilerine göre Şeker ve Usta 24 Ocak 1993 günü İstanbul'da gözaltındaydılar. Ancak bu sanıkların yakalama tutanaklarındaki tarih karmaşası olaya yeni boyutlar getiriyordu. Şeker'in yakalanma tutanağının düzenleme tarihi 24 Ocak iken, tutanağın içinde yakalandığı eve baskın yapılan tarih ise 26 Ocak olarak geçiyordu. Mehmet Ali Şeker ile birlikte aynı örgüt evinde Abdülaziz Ocakhanoğlu, Mehmet Şah Çınar, Mehmet Can Direk ve Yusuf Altın adlı şahıslar da yakalanmıştı. Ve tüm sanıklar aynı gün gözaltına alındıklarını yakalama tutanağını imzalayarak belgelemişlerdi. Ancak bu sanıklarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul DGM'ye gönderilen gözetim isteme yazısında her 5 sanığın gözetim tarihi konusunda farklı günler belirtiliyordu. Bu yazıya göre Mehmet Ali Şeker ve Mehmet Can Direk 24 Ocak'ta, Abdülaziz Ocakhanoğlu, Mehmet Şah Çınar ve Yusuf Altun ise 23 Ocak'ta ele geçmişlerdi. Bu sanıklarla ilgili olarak hazırlanan iddianamede ise emniyetin yargıyı da yanılttığı ortaya çıkıyordu. Çünkü sanık Mehmet Candirek gözetim tutanağına göre 24 Ocak'ta yakalanırken, iddianameye göre 23 Ocak'ta gözetime alınmış gözüküyordu. Yine sanıklar Abdülaziz Ocakhanoğlu ile Mehmet Şah Çınar da gözetim isteme tutanağına göre 23 Ocak'ta, iddianameye göre ise 24 Ocak'ta gözetime alınmış gösteriliyordu. Bu karmaşaya, ikinci bir karmaşa da Ayhan Aydın'ın teşhis ettiği Ayhan Usta adlı sanığın tutanağındaki garipliklerle birlikte eklendi. Ayhan Usta, örgüt üyelerinden Mehmet Zeki Yıldırım'ın yer göstermesi sonucunda ele geçmişti. Mehmet Zeki Yıldırım, yakalama tutanağına göre 23 Ocak günü saat 15'te gözaltına alınmıştı. Ancak ustanın bulunduğu evi 23 Ocak günü sabah saat 7'de göstermiş ve bunun üzerine de eve baskı yapılmıştı. Yani bu tutanaklara göre Mehmet Zeki Yıldırım yakalanmadan 7 saat önce Ayhan Usta'nın kaldığı evin yerini gösteriyordu. Hatta bir başka tutanağa göre ise Mehmet Zeki Yıldırım 20 Ocak 1993 günü de ele geçiyordu. Tahrifatlar günlerce tartışıldı. Sonunda dönemin Ankara DGM Savcısı Ülkü Coşkun İstanbul'a giderek evraklar üzerinde inceleme yaptı. Adalet Bakanlığı sunmak üzere hazırladığı 21 sayfalık raporunda ise tahribatların nedenini emniyet mensuplarının aşırı yorgunluğu ve uykusuzluğu dolayısıyla beşeri birer hata olarak gösterdi. Ancak bu arada basında polis tahribata uygun tanık peşinde başlıklı haberler yer aldı. Cumhuriyet gazetesinde 3 Ekim 1993 Pazar günü manşetten yayınlanan bir haberde emniyet yetkililerini ifade veren tanıkların Mehmet Ali Şeker'in bulunduğu eve yapılan polis operasyonu konusunda mumcunun ölümünden bir gün önceki 23 Ocak tarihini ifade ettikleri belirtiliyor, ancak habere şöyle devam ediliyordu. Oysa adlarını açıklayabileceklerini söyleyen çok sayıda site sakininin ortak görüşü operasyonun hafta içinde yapıldığı şeklinde. İzinlerini almadığımız için adlarını açıklayamadığımız B.Ç., S.E. ile bize adını açıkça yazabileceğimizi söyleyen Vildan Seven gibi kimi site sakinleri kesin tarih belirterek operasyon salı günüydü dediler. Vildan Seven daha da kesin konuştu. Evet, 26 Ocak salı günüydü, iyi hatırlıyorum. Sonra uzun süre evde kaldılar, 10 gün filan. Polisin yakalama ve gözetim tutanaklarının İstanbul DGM'nin iddianamesiyle tanıkların ise Ülkü Coşkun'un hazırladığı raporla çeliştiği bir İslami Hareket Örgütü operasyonu yapıldı. Tarih karmaşaları ve tutanak tahrifatları üzerindeki sis perdesi ise bir türlü aralanmadı. Bu arada mumcu suikastını gördüğünü iddia eden Ayhan Aydın hakkında ise bu gelişmeler sonrasında İslami Hareket Örgütü'ne iftira attığı gerekçesiyle dava açıldı. Aydın yargılama sonucunda beraat etti. Ancak suikastı gördüğü iddiasıyla ortaya çıkan Ayhan Aydın'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Aydın'a seni TBMM faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna götürüyoruz diyen emniyet görevlileri bu sürpriz tanığı o dönem TRT1'de yayınlanan Ateş adlı programa çıkardılar. Toplumda büyük bir infial yaratan suikastı gördüğünü iddia eden tanık 60 milyon insanın gözleri önünde yalancılıkla suçlandı. Aydın bu görüşmeden iki gün sonra komisyona yine emniyet görevlileri nezaretinde götürüldü. Komisyonun emniyetten sadece adresini istediği Aydın bu görüşmede komisyona götürüyoruz denilerek TRT'ye götürüldüğünü açıkladı. Yanıtsız kalan sorular. Soruşturmalar sürerken yapılan açıklamalardaki çelişkiler de dikkati çekiyordu. Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri, suikastı aydınlatacak herhangi bir somut bir ipucu elde edilemediğini bildiriyorlardı. Bu aşamada birçok soru da yanıtsız kalıyordu. İşte o sorular. 1. Karlı Sokak'taki apart otel, Uğur Mumcu'nun evini gözlemek için en elverişli yerlerden biri. Bu otelde son haftalarda kimler kaldı? Bu konuda bir araştırma yapıldı mı? Yapıldıysa sonucu ne oldu? 2. Uğur Mumcu'nun arabasına konan bombanın patlamasından hemen sonra hurda haline gelen arabanın parçaları neden rastgele süpürge ve kürekle toplandı? Olay yerinin çevresini kuşatan güvenlik kuşağı neden kısa süre sonra kaldırıldı? 3. Olay günden önceki cuma ve cumartesi günleri Uğur Mumcu'nun evi ve çevresinde elektrikler niçin ve ne kadar süreyle kesildi? 4. Uğur Mumcu'nun evinin çevresinde oturanlardan kaç kişinin ifadesine başvuruldu? 5. Failler olayın gerçekleştiğini gördükten sonra Cumhuriyet'e telefon ettiler. Bu süre içinde olay yerindeki gözcüyü gören oldu mu? 6. Cumhuriyet'e telefon eden kişinin hangi telefonu kullandığı ve nereden telefon ettiğini ortaya çıkarmak amacıyla PTT bilgisayarı incelendi mi? 7. Uğur Mumcu'nun evinin karşısındaki polis noktalarında son dönemde görev yapan polislerin ifadelerinden sonuç alındı mı? 8. DYP Ankara İl Başkanı'nın olaydan bir gün önce Karlı Sokak'ta gece saat 2 sıralarında ard arda durduğunu söylediği 3 araçla ilgili soruşturma yapıldı mı? Yapıldı ise nasıl bir sonuç alındı? 9. Uğur Mumcu yakın koruma istememesine karşın hassas koruma yetkileri aracıyla ilgili önlemlerin alındığını, araç plakasının ilgili birimlere verildiğini söylemişlerdi. Hassas korumanın ifadesi alındı mı? 10. Nahçıvan, İran ve Ermenistan'a son 2 ay içinde kimler geçti? Bu konuda bir araştırma yapıldı mı? Bu işi devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse çözülür. Eşinin ölümünden sonra mücadeleyi hiç bırakmayan Güldal Mumcu, 14 Kasım 1994 tarihinde Adalet Bakanlığı'na yaptığı yazılı başvuruda soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun, ifademi alırken bana, "Bu olayı devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse bu iş çözülür." diyor ve Ankara DGM'nin soruşturmayı yürütürken yaptığı aksaklıkları da tek tek sıralıyordu. Eşim, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı suikast sonucu ölmesi üzerine başlatılan soruşturma, aradan 22 ay geçmesine karşın herhangi bir sonuca bağlanmamış ve soruşturmayı yürüten Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Ülkü Coşkun da bu görevden alınarak hakimliğe atanmıştır. Bu atamayla dosya uzun süre bekletilmiş, dosyanın hangi savcıya verildiği konusundaki ısrarlı taleplerimiz yanıtsız kalmış ve 1 Kasım 1994 günü dosyanın Savcı Kemal Ayhan'a verilmiş olduğu öğrenilmiştir. Savcı Kemal Ayhan ve aynı gün yapılan telefon konuşmasında savcı dosyanın kendisine yeni verildiğini, bu nedenle dosya hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Olaydan hemen sonra zamanın en yetkili kişilerinin verdiği sözlere karşın soruşturmanın kimi konularda neredeyse gerçekleri aramama amacıyla sürüncemede bırakıldığı izlenimi doğmuştur. Soruşturma dosyasının ilk savcı Ülkü Coşkun'dan hizmetin gereği nedeniyle mi yoksa suçların bulunmasında gösterdiği basiretsizlik yüzünden mi alındığı tarafından bilinmemektedir. Kesin olarak bildiğim dosyanın tam bir aldırmazlık içinde uzun süre savcıya havale edilmeden bekletilmiş olmasıdır. Suikast olayından sonra yapılan yanlışlardan birkaçına değinmek istiyorum. Olay sonrası yapılan delil toplanması bu konudaki teknik kurallara, yasaya ve hukukun genel ilkelerine tamamen aykırıdır. TRT'de yapılan bir programda Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı tarafından gizlidir denilen bilirkişi raporu üzerinde soruşturmayı etkileyecek ve saptıracak biçimde açıklamalar yapılmış, böylece soruşturma adeta yönlendirilmek istenmiştir. Bir başka programda olayla ilgili bilgisi olduğunu söyleyen Ayhan Aydın adlı kişi, tanıkların korunması ilkesi göz ardı edilerek ekranda alenen sorguya çekilmiş ve böylece bu konuda bilgi vermek isteyenlere gözdağı verilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tutanaklarda birkaç yerde yapılan tarih tahrifatının beşeri hata nedeniyle yapıldığı ve bu nedenle tahrifat yapılmamış sayıldığı savcı Ülkü Coşkun'un raporundan anlaşılmıştır. Bu rapora dayanılarak adeta terör örgütünü korur gibi Ayhan Aydın hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından iftira davası açılmıştır. Olaydan 2 gün sonra ihbar üzerine Ankara'da bir evde yakalanan ve Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında cinayetten gıyabi tutuklama kararı bulunan Şefik Polat adlı kişi gerekli incelemeler yapılmadan salıverilmiştir. Bunlar hemen ilk anda göze batan ve kamuoyunun da belleğinde bulunan usule aykırı işlemlerdir. Soruşturmanın aylardan beri sürüncemede bırakılması bir yana, İçişleri Bakanı'na ait Menteşe'nin "Eski bir olay ama biz hala üzerindeyiz, yalnız bir netice çıkmıyor" şeklindeki sözleri, devletin bu olaya gerçekten önem vermediğini belgelemiştir. Çünkü hukuk devleti suç teşkil eden bir olayı eski veya yeni diye ayırarak izlemez. Suç sayılan bir olayın faillerini ortaya çıkartmak devletin görevidir. Soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un benim ifademi alırken söylediği "Bu olayı devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" şeklindeki sözlerini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu olaylardan ve soruşturmanın sürüncemede bırakılmasından çıkan sonuç, bu olayın kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğinin devlet örgütünün bir kısmının bilgisi dışında olmadığıdır. Bunun söylenmesi elbette çok zordur ama Genelkurmay eski başkanı, emekli orgeneral Doğan Güreş'in bir gazeteciyle yaptığı söyleşide Uğur Mumcu cinayeti hakkındaki soruya verdiği yanıt bu kanıyı doğrulayacak niteliktedir. Uğur'u kardeşi gibi sevdiğini söyleyen Sayın General, katillerin neden yakalanamadığına ilişkin soruya "Bu konuya hiç girmek istemiyorum" diye yanıtlamıştır. Bu yanıt, Bu konuyu biliyorum ama söylemek istemiyorum anlamını taşımaktadır. Ben yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu inancıyla eldeki bilgiler ve bu dilekçemde ileri sürdüğüm görüşler doğrultusunda konunun değerlendirileceği ve bilindiğine inandığım suikast düzenleyicilerinin ortaya çıkarılacağı umudunu taşımaktayım. Soruşturmanın çabuklaştırılması ve sonuçlandırılması için gerekli emrin verileceğini inancı ve güvenciyle saygılar sunarım. Güldan Mumcu'nun 1994 yılında Adalet Bakanlığı'na verdiği DGM savcısı Ülkü Coşkun'un soruşturmayı safsakladığını öne süren bu dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı müfettişlerine olayı soruşturma emri verdi. Yapılan soruşturmanın ardından Adalet Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Ülkü Coşkun'un olayı safsakladığı sonucuyla disiplin cezası tayini gerektiği kararına varıldı. Ancak Ülkü Coşkun'un asker olduğu ve özlük hakları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu için bu kararın Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygulanması gerekti. Milli Savunma Bakanlığı bu kararı uygulamayarak soruşturmaya yer olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine Askeri İdare Mahkemesi'ne Savcı Coşkun'a verilen bu disiplin cezası tayininin uygulanması istemiyle dava açıldı. Davanın sonunda bu kararın uygulanmayacağı belirtildi, nedeni ise devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. 1 milyon imzalı dilekçe. 1995 yılında Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması için toplanan 1 milyonu aşkın imza, Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Mumcu Cinayetini İzleme Komisyonu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Uğur Mumcu Cinayet Komisyonu üyesi Önder Sav, komisyon üyeleri adına yaptığı konuşmada cinayetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen katillerin bulunamadığını ve hükümet yetkililerinin canilerin bulunacağı yöndeki sözlerinin havada kaldığını vurguladı. Savcının şüpheli ölümü. Ülkü Coşkun'un Ankara İkinoğlu DGM yedek hakimliğine atanmasının ardından DGM savcısı Kemal Ayhan cinayeti araştırmakla görevlendirildi. Savcı Kemal Ayhan 26 Haziran 1995'te evinde ölü olarak bulundu. Güldan Mumcu, Savcı Kemal Ayhan'ın evinde ölü bulunması üzerine Ankara DGM Savcılığı'na yaptığı yazılı başvuruda soruşturma dosyasının fiili ve hukuki şanssızlıklar zincirinden kurtarılamadığını vurguladı. İkinci savcı Ayhan'ın şüpheli ölümüne de olmadı. İkinci savcı Ayhan'ın şaibeli ölümüne de dikkat çekilen metinde şöyle dendi. Bilindiği gibi eşim Uğur Mucu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma halen devam etmektedir. Öldürülenin eşi hukuken de soruşturmada müdahil olmam sıfatıyla soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenme ve bilme hakkım vardır. Maalesef dosyamız bir fiili ve hukuki şanssızlıklar zincirinden kurtarılamamıştır. Soruşturmayı yürüten ilk savcı Ülkü Coşkun'un ceza hukukuna ve usule sığdırılamayacak ihmali nedeniyle önemli bir zaman yitirilmiştir. Bilindiği gibi anılan savcı hakkında Uğur Mumcu dosyasındaki tutumu nedeniyle Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan soruşturmada disiplin cezası tayini verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Daha sonra dosyanın verildiği savcı Kemal Ayhan 26 Haziran 1995 tarihinde evinde ölü bulunmuştur. Uğur Mumcu dosyası gibi tüm toplumun ve hukuk camiasının dikkatle izlediği bir soruşturmayı yürüten savcının ölümünde ölüm sebebini tıbben ve hukuken tam, tartışmasız ve şaibesiz olarak ortaya koyacak olan otopsinin yapılmamış olmasını yetkililerin bağışlanamaz bir kusuru olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu konuda kamuoyu vicdanı da tatmin olmamıştır. Kusurlular hakkında talepte bulunma hakkımı da saklı tutuyorum. Güldal Mumcu, çocukları Özgür Mumcu ve Özge Mumcu, İçişleri Bakanlığı aleyhine Uğur Mumcu'yu gereğince ve hatta hiç korumayarak taşıdıkları sorumluluğu yerine getirmedikleri gerekçesiyle uğradıkları maddi ve manevi zararın karşılanması için dava açtılar ve bu davayı kazandılar. TBMM, Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu. 14 Ocak 1997 tarihinde TBMM'de Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, görevini 4 Haziran 1997'de tamamladı. Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'na ulaşan ilk bilgiler, dikkatleri Susurluk Çetesi'nin üzerine çekiyordu. Komisyona bilgi veren jandarma istihbaratçısı Astsubay Hüseyin Oğuz, Uğur Mumcu cinayetinin Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken ve Ahmet Cem Ersever tarafından planlandığını Şişko Tekin diye bilinen Tekin Coşkuner tarafından gerçekleştiğini söyledi. Hüseyin Oğuz, Tekin Coşkuner'in uzaktan kumandalı oyuncak bir araba ile yerleştirdiği bombayı uzaktan kumanda ile patlattığını savundu. Yapılan araştırmada ülkücü mafya liderlerinden Alaaddin Çakıcı'nın Mumcu cinayetinin işlendiği günlerde Ankara'da olduğu ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile aynı otelde kaldığı tespit edildi. Çakıcı'nın Mumcu cinayetinin işlenmesinden 2 gün önce Ankara oteline yerleştiği ve cinayetin işlendiği gün otelden ayrıldığı belirlendi. 22-23 Ocak 1993 tarihli otel kayıtlarına göre Alaaddin Çakıcı 806 nolu odada kalmıştı. Cumhuriyet 26 Şubat 1997. Aynı günlerde yazar Ümit Oğuzhan, Uğur Mumcu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bittir ve JITAM Komutanı Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in bir devlet sırrının ortaya çıkmaması için öldürüldüğünü öne sürdü. Oğuzhan, bu 3 cinayetin işlenmesine neden olan gelişmeleri yer ve zaman belirterek adeta bir film senaryosu gibi anlatıyordu. 30. ayrımın sonu sayfa 382.